Mark Twain, Bir Dava. Seslendiren Akın Altan. Kaptan Ned Blackley. Bu ad herhangi bir uydurma ad kadar uygun olacaktır. Zira en son öğrendiğim kadarıyla kendisi hala hayatta ve parmakla gösterilmek istemiyor olabilir. Uzun yıllar boyunca San Francisco limanı çıkışlı gemilere kaptanlık etti. Güçlü, kuvvetli, cana yakın ve keskin gözlü bu eski kurt neredeyse 50 yıldır denizciydi. Çocukluğunun erken yaşlarından beri denizciydi yani. Ayrıca haşin, dosdoğru ve müthiş gözü pek biriydi. Ve bir o kadar da inatçı ve katıydı. Üstün körü resmi işlerden nefret eder, kendi işini kendi görmeyi yeğlerdi. Yasaların getirdiği aksilik ve acayipliklere karşı bütünüyle bir denizci kindarlığıyla dolu olması bir yana, hukukun da, hukukçuların da, baştan sona tek emellerinin adaleti bertaraf etmek olduğuna direngen bir şekilde inanırdı. Günün birinde kaptanı olduğu bir guano gemisiyle Çinçe adalarına doğru yola çıktı. İyi bir mürettebatı vardı. Ama zenci ikinci kaptan en gözde adamıydı. Ona yıllardan beri çok değer verir ve takdir ederdi. Bu kaptan Ned'in Çinçe'ye ilk seferiydi. Ama ünü oraya kendisinden önce gitmişti. Hiçbir saçmalığa tahammül etmeyen, dayatıldığı takdirde bir mendilin yere düşmesi yüzünden bile kavga edecek bir adam olarak ün yapmıştı. Hakkıyla kazanılmış bir ündü bu. Adalara geldiğinde başlıca sohbetlerin bir geminin ikinci kaptanı olan Bill Knox adında bir zorbanın kendi çıkarı için yaptığı şeyler üzerine olduğunu öğrendi. Bu adam orada küçük bir terör hükümdarlığı kurmuştu. Gece saat 9 sularında Kaptan Ned gemisinin güvertesinde yıldızların ışığı altında tek başına gezinirken yan tarafta bir gölge belirdi ve yaklaşmaya başladı. Kaptan Ned şöyle dedi.
Kimdir oradaki?
Ben Bill Knox'um.
Adalardaki en bileği bükülmez adam.
Bu gemide ne işin var?
Kaptan Ned Blackley hakkında bir şeyler duydum ve diyorum ki birimiz ötekinden daha üstündür. Hangimiz olduğunu anlayıp öyle çıkacağım karaya.
Doğru dükkana gelmişsin. Aradığın adam benim. Davet edilmeden bu gemiye çıkmanın ne demek olduğunu sana öğreteyim de gör.
Bunu der demez, Knox'u kapıp sırtını Grandi direğine yapıştırdı, yumruklarıyla yüzünün posasını çıkardıktan sonra onu güverteden attı. Knox ikna olmamıştı. Ertesi gece yine geldi. Yüzünü yeniden hurdaş ettirdikten sonra tıpkı önceki gibi baş aşağı güverteden atıldı. Bu ona yetti. Bundan bir hafta sonra Knox, öğle vakti bir grup denizci ile birlikte sahilde içki içip şamata yaparken Kaptan Ned'in zenci yardımcısının oradan geçmekte olduğunu görünce onunla bir tartışma çıkarmaya çalıştı. Zenci tuzağa düşmeyip oradan uzaklaşmaya çalıştı. Knox peşinden gelince zenci koşmaya başladı. Knox revolverle ateş ederek onu öldürdü. Yarım düzine kaptan olaya baştan sona tanık oldu. Knox yanında iki zorbayla birlikte gemisinin kıç kamarasına çekildi ve oraya girmeye kalkacak kim olursa olsun onu ölümün beklediğini ilan etti. Canilerin peşine düşmek için hiçbir girişimde bulunulmadı. Kimse bunu yapma yönünde hiçbir eğilim göstermediği gibi kimse de üzerinde fazla düşünmedi. Orada ne mahkeme ne de polis vardı. Devlet de yoktu. Adalar Peru'ya aitti ama Peru çok uzaktaydı. Orada Peru'nun da başka herhangi bir milletin de resmi bir temsilcisi yoktu. Ne var ki Kaptan Ned böyle şeylerle kafasını bulandırmıyordu. Onu ilgilendirmiyordu bunlar. Öfkeden kuduruyordu
ve gözü dönmüş bir halde adalet istiyordu. Gece saat 9'da bir çifteye saçma doldurdu, bir yerlerden bir kelepçe bulup çıkardı, bir gemici feneri aldı ve serdümeni çağırıp onunla birlikte kıyıya çıktı. Sonra şöyle dedi.
Rıhtımdaki o gemiyi görüyor musun?
Evet efendim.
O Venüs.
Evet efendim.
Sen beni tanıyorsun.
Evet efendim.
Gayet güzel öyleyse. Feneri al. Tam çenenin altında taşı. Ben senin arkanda yürüyeceğim. Ve çiftenin namlusunu omzunun üzerine dayayıp ileriye uzatacağım. Böyle. Feneri iyice yukarıda tut ki ileride ne var görebileyim. Nox'un üstüne gideceğim. Onu alacağım. Diğer hempaları hapsedeceğim. Çekiniyorsan, bak beni tanıyorsun.
Baş üstüne efendim.
Böyle önlü arkalı yürüyerek sessizce güverteye çıktılar. Nox'un kamerasının önüne geldiler. Serdümen, kapıyı iterek ardına kadar açınca, fenerin ışığı yerde oturan üç haydutu aydınlattı. Kaptan Ned şöyle dedi.
Ben Ned Blackley'im. Kıpırdayana ateş ederim. Emir almadan sakın kıpırdamayın. Hiçbiriniz. Siz ikiniz. Köşede dizlerinizin üstüne çökün. Yüzünüzü duvara dönün. Hemen şimdi. Bill Nox. Sen şu kelepçeyi tak kendine. Yakına gel şimdi. Serdümen. Kelepçeyi kilitle. Tamam. Kımıldamayın bayım. Serdümen. Anahtarı kapının dışına tak. Şimdi. Dinleyin lan. Sizin ikinizi buraya kilitleyeceğim. Ve eğer bu kapıyı parçalayıp çıkacak olursanız, çıkın da görelim. Herhalde benim nasıl biri olduğumu duymuşsunuzdur. Bill Nox, düş önüme ve yürü. Serdümen, kapıyı kilitle.
Nox, geceyi Blackley'nin gemisinin güvertesinde, sıkı gözetim altında hapis olarak geçirdi. Kaptan Ned, sabah erkenden limandaki bütün gemilerin kaptanlarına haber gönderip, denizciliğe has nezaket kuralları çerçevesinde hepsini saat 9'da Nox'un Seren cundasına asılmasına tanıklık etmeye davet etti.
Ne? Adam daha yargılanmadı ki.
Elbette yargılanmadı. Fakat o öldürmedi mi zenciyi?
Şüphesiz o öldürdü. Ama onu yargılamadan asmayı düşünmüyorsun ya.
Yargılamak ha? Zenciyi öldürmüş olduğuna göre niçin yargılayacakmışım ki?
Ama Kaptan Ned, bu olacak şey değil. Neler diyeceklerini düşünsene.
Asıldı desinler. Zenciyi öldürmedi mi o?
Onda kuşku yok. Hem de hiç kuşku yok. Kaptan Ned, kimse bunu inkar etmiyor. Fakat...
Öyleyse onu asacağım. O kadar. Konuştuğum herkes senin konuştuğun gibi konuşuyor.
Herkes onun zenciyi öldürdüğünü söylüyor. Herkes onun zenciyi öldürdüğünü biliyor. Ve buna rağmen içinizdeki bütün hödükler onun yargılanmasını istiyor.
Böylesi kahrolası bir aptallığı anlamıyorum.
Yargılama ha? Gerçi eğer memnuniyet verecek bir biçimde yapılırsa yargılanmasına karşı değilim.
Hem ben doğru da olacağım. Ve yargılamaya katılacağım gibi yardım da edeceğim.
Fakat bunu öğleden sonraya kadar erteleyin. Öğleden sonraya kadar erteleyin, zira gömme işini bitirene kadar elim kolum iyice dolu olacak.
Nasıl? Ne demek istiyorsun? Onu ne olursa olsun asacak ve yargılamayı sonra yapacaksın, öyle mi?
Onu asacağımı söylememiş miydim?
Hiç sizin gibi insan görmedim. Ne fark eder ki? Bir iyilik istediniz, alınca da memnun olmadınız. Ha önce, ha sonra. Hepsi bir. Yargılamanın nasıl sonuçlanacağını biliyorsunuz. Adam zenciyi öldürdü.
Hadi, benim gitmem gerek. Eğer ikinci kaptanın idam sırasında burada olmak isterse, onu da yanında getir. Severim onu.
Ortamı bir hareketlilik, bir heyecan sarmıştı. Bütün kaptanlar toplu olarak geldiler ve kaptan Ned'e acelecilik etmemesi için ricacı oldular. En saygın kaptanlardan oluşan bir yargı heyeti kurabileceklerine, bir jüri oluşturup her şeyi işin ciddiyetine uygun şekilde yürüteceklerine ve tarafsız bir duruşma yaparak sanığı adil bir şekilde yargılayacaklarına dair söz verdiler. Ayrıca eğer ısrarcı olur da sanığı kendi gemisinde asarsa bunun bir cinayet olacağını ve Amerikan mahkemeleri tarafından cezalandırılabileceğini de söylediler. Ve Kaptan Ned'i ikna etmek için bütün güçleriyle çabaladılar. Kaptan Ned şöyle dedi. Beyler, ben inatçı da değilim, mantıksız da değilim. Daima olabildiğince doğru olanı yapmayı isterim ben. Bu iş ne kadar sürecek?
Muhtemelen çok az zaman alır.
Yani onu kıyıya çıkarıp siz işinizi bitirir bitirmez asabilir miyim?
Eğer suçlu olduğu kanıtlanırsa gereksiz hiçbir gecikme olmaksızın asılacaktır.
Suçlu olduğu kanıtlanırsa. Lafa bak. Suçu sabit değil mi bu herifin? Zamanımı boşa harcıyorum. Hepiniz onun suçlu olduğunu bilmiyorsunuz sanki. Fakat sonunda kaptanlar gizli bir niyetleri olmadığına onu ikna ettiler. Bunun üzerine Kaptan Ned şöyle dedi.
Pekala, anlaştık. Siz gidip onu yargılayın. Ben de aşağı inip onun vicdanını gözden geçireceğim ve tahtalı köye gitmeye hazırlayacağım. Buna çok ihtiyacı var gibi. Ve ben bundan sonrası için ibret alınacak bir gösteri olmaksızın göndermek istemiyorum onu.
Bir engel daha çıkmıştı. Fakat kaptanlar bir sürü dil döküp nihayet onu sanığın da mahkemede hazır bulunması gerektiğine ikna etmeyi başardılar. Sonra da sanığı getirmesi için bir muhafız göndereceklerini söylediler.
Hayır efendim, ben onu kendim getirmeyi tercih ederim. O hep benim elimin altında olacak. Ayrıca gemiye gidip bir ip de almam gerekiyor zaten.
Mahkeme gereken resmiyet içinde toplandı. Bir jüri oluşturuldu. Ve biraz sonra Kaptan Ned bir eliyle sanığı yönlendirerek ve diğer elinde bir incil ve bir iple geldi. Tutsağını oturttuğu sandalyenin yanındakine oturduktan sonra mahkeme heyetine demir alıp yelken açmalarını söyledi. Ardından keskin bakışlarını jüriye yöneltip de şöyle bir göz gezdirince aralarında Knox'un arkadaşları olan o iki zorbanın da olduğunu fark etmesiyle birlikte fırlayıp dosdoğru yanlarına gitti. Ve hiç tereddüt etmeksizin şöyle dedi.
Anlaşılan yoluma çıkmak için buradasınız. Oyunuzu doğru kullanın. Duydunuz mu? Aksi halde bu mahkeme bittiğinde burada çifte namlulu bir soruşturma yapılır ve sizden geriye kalanlar birkaç sepetin içinde eve gider.
Bu uyarı meyvesini verdi. Jüri kararını oy birliğiyle aldı. Karar, suçlu.
Kaptan Ned ayağa fırlayıp şöyle dedi. Gel bakalım. Artık her halükarda benimsin, aslanım. Beyler, gururlanabileceğiniz bir iş yaptınız. Hepinizi benim bunu usulünce doğru dürüst yaptığımı görmeye davet ediyorum. Ardıma düşüp kanyona gelin. Bir mil yukarıda.
Fakat mahkeme asma işlemini yapmak için bir şerif atanmış olduğunu söyleyince Kaptan Ned'in sabrı taştı. Sınırsız bir öfke gösterisi yaptı ve şerif konusu mahkeme kararıyla kapandı. Kalabalık kanyona geldiğinde Kaptan Ned bir ağaca tırmanıp idam ipini bağladıktan sonra aşağı indi ve İlmiği adamın boynuna geçirdi. İncil'i açtı ve şapkasını bir tarafa koydu. Rastgele bir bölüm açıp, Davudi bir sesle ve içten bir ciddiyetle okuduktan sonra şöyle dedi.
Bak ahbap, yükseklere gitmek ve hesabını vermek üzeresin. İnsanın günahlarının listesi ne kadar hafifse, onun için o kadar iyi olur. İtiraf et ve sorgu suali geçebilecek bir kayıtla git. Zenciyi öldürdün mü?
Cevap yok. Uzun bir sessizlik. Kaptan etkiyi artırmak amacıyla arada sırada durarak bir bölüm daha okudu. Ardından adama içten ve ikna edici bir söylev verdi. Ve söylevini, sorusunu tekrarlayarak bitirdi. Zenciyi öldürdün mü?
Kötücül bir kaş çatmadan başka karşılık gelmedi. Kaptan bunun üzerine derinden hissederek Yaratılışın birinci ve ikinci bölümlerini okudu. Biraz durakladı. Kitabı çok saygılı bir şekilde kapadı ve tatmin olduğu her halinden belli bir havada şöyle dedi.
Tamam. 4 bölüm. Senin için kendini benim kadar yoracak çok az kişi çıkar.
Ardından mahkumu sallandırdı ve ipin ucunu bağladı. Köstekli saatine bakarak yarım saat tuttuktan sonra cesedi alıp mahkemeye götürdü. Az sonra yerde hareketsiz yatan bedene bakarak dikilirken yüzünde bir kuşku ifadesi belirdi. Belli ki vicdanına bir sancı, bir vesvese saplanmıştı. Derin bir iç geçirirken şöyle mırıldandı.
Belki de onu yakmalıydım. Fakat ben sadece onun için en iyi olanı yapmaya çalışıyordum.
Bu vakanın öyküsü Kaliforniya'ya ulaştığında, o ilk yerleşim zamanlarında bir hayli konuşuldu. Ama kaptanın popülerliğini bir nebze olsun azaltmadı. Artırdı aslında. O zamanlar Kaliforniya'nın ahalisi, adaleti, kendisi aslen budalalık ve ilkellikten başka bir şey olmayan bir usulle uyguladığından, aynı usul başka yerlerde uygulandığında da hayranlıkla takdir edebiliyorlardı.
Son